1. Krallar 14. bölüm 30. ayette Rehavam'la Yarovam arasında sürekli savaş vardı diye yazar. Sonunda Rehavam'ın ölümünü de görüyoruz. 1. Krallar 14. bölüm 31. ayette Rehavam ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Annesi Ammonlu Naama'ydı. Rehavam'ın yerine oğlu Aviyam kral oldu. 1. Krallar 15. bölümde bölünmüş krallığın krallarını görürüz. 1. Krallar 15. bölüm Yahuda krallarının iki tanesinden söz etmektedir. Bunlardan biri günahlı bir kral olan Abiya ve diğeri de iyi bir kral olan Asa'dır. Ayrıca İsrail'in iki kralının hükümranlıkları da bize bildirilmiştir. Bunlar babasının günahlarının yolunda yürüyen Yoravam'ın oğlu Nadav ve onu öldürüp onun yerine geçen Baasha'dır. Ve devamında 16. bölüm Baasha'nın öyküsüyle devam eder. Ardından isimleri Ela, Zimri, Omri ve Ahav olmak üzere her biri bir öncekinden daha kötü olan İsrail'in 4 başka kralı gelir. Ahav kötü kraliçe İzabel'le evlenerek kötülüğüne kötülükler katmıştı. İlk olarak Rehavam'ın yerine geçen Abiya'ya birlikte bakalım. Bu bölümü işlerken Tanrı'nın ruhuna iki kat daha fazla ihtiyacımız olduğunu hissediyorum. 14. bölümde bölümün son kesiminde Süleyman'ın oğlu Rehavam'ın güneydeki Yahuda ve Benyamin üzerinde kral olduğunu görmüştük. Kuzeyde yer alan İsrail'e Yoravam krallık etmişti. Kuzeydeki 10 oymağın isyan etmesine liderlik eden de oydu. İki krallık arasındaki iç savaş devam etti. Kardeşin kardeşle savaştığı acı bir savaştı bu. Bunun kadar kötü bir şey yoktur. Şimdiye kadar krallardan hiçbirinin iyi olmadıklarını gördük. Hatta İsrail'de hiçbir zaman iyi bir kral olmamıştı. Ve güneydeki Yahuda krallığında da Davut'un soyundan gelen krallardan sadece 8 tane iyi kral çıkmıştı. Rehavam'ın ölümünden sonra oğlu Abiyam'ın tahta çıktığını görüyoruz. 1. Krallar 15. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Nevat oğlu İsrail kralı Yarovam'ın krallığının 18. yılında Aviyam Yahuda kralı oldu. Yeruşalim'de 3 yıl krallık yaptı. Annesi Avşalom'un kızı Maakaydı diye yazıyor. Bu bölümün tamamı boyunca çok ilginç bir şey görüyoruz. Bir kraldan bahsedildiği her seferinde annesinden de söz edilmektedir. Bu sıra dışı bir olaydır. Genelde bizlere bir adamın yerini aldığı babasının nasıl biri olduğu söylenir. Ama bu bölümde tekrar tekrar annelerin ismi verilmiştir. Neden? Çünkü her annenin oğlunun hayatını etkilemekte büyük bir rolü olmuştur. Benim buradaki inancım her annenin oğlunun nasıl biri olduğundan kısmen sorumlu olduğundan ötürü Tanrı'nın her kralın isminin ki bunlar kötü krallardı yanına annesinin ismini de kaydettirdiğidir. Ayrıca kral iyi bir kral olduğunda da anne kısmen sorumluydu. Oğlunun sorumluluğunu kabul etmesi gerekiyordu. Sizler ve ben serseri ve sefil bir hayat yaşayan gençlerin bol bol suçlanıp yargılandığı bir zamanda yaşıyoruz. Bir inanlı ailede de sorunlar çıkabileceğini kabul ediyorum ama bir gencin sonunda nasıl oluşunu etkileyen küçükken yaşadığı ortamdır. Normalde bu sorumlu gençlerin davranışları ve yaşadıklarından kısmen sorumlu olan anneleri vardır. Bundan kaçmak olanaksızdır dostum. Bunun çok derinleri yaraladığını ve çok zor olduğunu biliyorum ama bir annenin çocuğunu etkileme konusunda büyük bir fırsatı vardır. Ve eğer bu çocuk ihmal edildiğini, istenmediğini ve sevilmediğini düşünerek büyürse belki de annenin durup bu konuda düşünmesi gerekir. İnanlılar topluluğunda önde gelen birisi olmaya çalışmak, koroda ilahi söylemek ve inanlılar topluluğundaki bütün diğer işleri yapmaya çalışmak yerine bir anne akşamları evde oturup çocuklarını kollarına alıp onları sevse ve onu ne kadar çok sevdiğini ona bildirse bence çok daha iyi bir iş başarmış olur. Bu günümüzde çok ihmal edilen bir konudur. Günümüzde çoğu karı kocanın en büyük sorunu çocuklarına bakacak birini bulmaktır. Küçük çocuklarına bakmak için annelerin evlerinde kalmaları çok büyük bir ihtiyaçtır. Dostum bir çocuğu büyütmek epey zaman ve sevgi gerektiren bir iştir. Bu çok önemli olan bir konudur. Bu konunun üzerinde epey durdum çünkü doğrusunu isterseniz bu konunun tekrar karşımıza çıkacağına inanıyorum. Kötü bir kral gördüğümüz her defasında annesinin adı kaydedilmiştir. Bence Tanrı bizlere bir şey söylemeye çalışmaktadır. Eğer iyi bir kralsa da annesinin adı yine bu kralın yanında kaydedilmiştir. Bunun onuru ona verilmelidir. Kutsal kitapta gördüğümüz bu yaramazlardan bazılarının annesi olmayı istemezdim. Bu kralların çoğu gibi olan bir oğlum olması beni çok rahatsız ederdi. 1. Krallar 15. bölüm 3. ayette babasının kendisinden önce işlemiş olduğu bütün günahlara Aviyam da katıldı. Bütün yüreğini Tanrısı Rab'be adayan atası Davut gibi değildi diyor kutsal kitap. Aviyam babasının bütün günahlarında devam etti. Babasının örneğini izledi. Baba da oğlunun nasıl bir oğul olduğundan sorumluydu. Baba oğula örnek oluşturmaktadır. Aviyam iyi bir ailede yetişmemişti. Şımarık, yoz bir kraldı ve annesiyle babası bir dereceye kadar bu durumdan sorumluydular. Bizlere bütün yüreğini Tanrısı Rab'be adayan atası Davut gibi olmadığı söylenir. Davut bu krallar için standart olacaktı. Davut'un insansal bir standart olduğu doğruydu ama Davut Tanrı'nın kabul etmiş olduğu bir standarttı. 1. Krallar 15. bölüm 4. ayette buna karşın Tanrısı Rab Davut'un hatırına Yeruşalim'i güçlendirmek için kendisinden sonra oğlunu kral atayarak ona Yeruşalim'de bir ışık verdi diye yazıyor. Dostum Rab İsa Mesih'e gelene kadar Davut'un soyu son bulmaz. Burada son bulmuştu. Mesih'ten sonra Davut'un soyunun izini süremezsiniz. Tanrı Davut'la yaptığım antlaşma yerine gelene kadar kandilliğin sönmesine izin vermeyeceğim demişti. Davut'un soyundan bütün dünyayı yönetecek olan birisi onun tahtına oturacaktı ve bu kişi de Rab İsa Mesih'tir. 1. Krallar 15. bölüm 5. ayette çünkü Rabbin gözünde doğru olanı yapan Davut, Hititli Uriya olayı dışında yaşamı boyunca Rabbin buyruklarının hiçbirinden sapmamıştı diyor. Tanrı neden Davut'u bir standart olarak kabul etmişti? Günahından ötürü mü? Hayır. Bu Davut'un sicilindeki kara bir lekeydi. Küçük insan Tanrı'yı yargılayacak bir konumda olmadığı halde bunu yine de yapıyoruz. Ama eğer Tanrı'yı Davut'la olan ilişkisi hakkında yargılayacaksanız, Tanrı'nın Davut hakkında gerçekten söylemiş olduğu şeyleri anlayın. Tanrı Davut'un iyi ve kötü yanlarını şu ayette listelemiştir. Davut Hititli Uriya konusu hariç Tanrı'nın buyurduğu hiçbir şeyden dönmemişti. Bu Davut'un sicilindeki kara bir lekeydi. Davut bütün diğer konularda Tanrı'ya itaat etmişti. Davut günah içerisinde yaşamadı. Babil kralı günah içerisinde yaşadı. Davut'un bir kere yaptığı şeyi Babil kralı her gün yapıyordu. Davut'un bir kere yaptığı şeyi yapmak Mısır kralı için bir hafta sonu uygulamasıydı. Bu düşüncenin tümü Rabbimiz tarafından kaybolan oğul benzetmesinde dile getirilmiştir. Dostum, oğul bir domuz ağılına gidebilir. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tanrı çocuğu bir domuz ağılına gidebilir ama aynı şekilde Tanrı çocuğu domuz ağırında yaşamayacaktır. Neden domuz ağılında yaşamaz? Bunun nedeni açıktır. O babanın bir oğludur, bir domuz değildir. Domuz ağalarında domuzlar yaşar. Oğullar babalarının evinde yaşamak isterler. Dostum, eğer bir domuz ağalında yaşamak istiyorsanız oraya aitsinizdir. Ve bu da kim olduğunuzu bildirir. Ancak eğer domuz ağalındaysanız ve yüreğinizde sizi bağışlaması konusunda Tanrı'ya yakarmak için bir arzu varsa Tanrı sizi işitecektir. Ona döndüğünüzde sizi kabul edecektir. Davut yanlış bir şey yapmıştı ama günahını itiraf etti. Ancak Tanrı'ya itaat Davut için normdu. Bence Davut'u eleştirirken çok dikkatli olmak zorundayız. Davut büyük bir adamdı. Bizler onun ayakkabılarının bağlarını bağlamaya layık değiliz. Büyük bir Tanrı adamıydı ve krallar için dünyasal standart haline geldi. 1. Krallar 15. bölüm 6. ayette Rehavam'da Yarovam arasındaki savaş Aviyam'ın yaşamı boyunca sürüp gitti diyor. Bu bir iç çatışma dönemiydi. Kardeşin kardeşle savaştığı bir dönemdi ve krallığı ciddi bir şekilde zayıflattı. Aviyam'dan sonra Asa'nın kral olduğunu görüyoruz. 1. Krallar 15. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Aviyam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Aviyam'la Yeroam arasındaki savaş sürüp gitti. Aviyam ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde gömüldü. Yerine oğlu Asa kral oldu der. Aviyam egemenliği sırasında hiçbir büyük iş yapmadı. Yaptığı her şey kötüydü. Aviyam'dan sonra oğlu Asa kral oluyor. Şimdi ilk iyi krala geldik ve haleluya iyi bir kral bulduk diyeceğimiz zaman geldi. 1. Krallar 15. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında İsrail kralı Yerovam'ın krallığının 20. yılında Asa Yahuda kralı oldu. Yeruşalim'de 41 yıl krallık yaptı. Büyük annesi Avşalom'un kızı Maakaydı. Atası Davut gibi Rabbin gözünde doğru olanı yapan Asa, putperest törenlerinde fuhuş yapan kadın ve erkekleri ülkeden kovdu. Atalarının yapmış olduğu bütün putları yok etti diyor. Burada 2 yılın üst üste geldiğini görebilirsiniz. Asa, Yerovam'ın son 2 yılı süresince tahta geçmiştir. Asa 41 yıl egemenlik sürdü. En uzun süre egemenlik süren krallardan bir tanesi Asa'dır. Hatta Asa'dan daha uzun süre hükümranlık yapan iki kral sadece Uziya ve Manasa'dır. Asa'nın annesinin adı Maaka'dır. Bu ilginç bir şey değil mi? Asa iyi bir kraldı ve annesi Asa'nın iyi bir kral olmasından ötürü burada onurlandırılmaktadır. Yine burada Davut'u bir kral için doğru alanda yapılmış olan bir standart olarak görmekteyiz. Asa Davut'un standardına erişmişti. Peki ne yapmıştı? Asa homoseksüellere karşı yumuşak davranma yolunu seçmedi. Homoseksüelliğe karşıydı. Herhangi bir ulusun günümüzde bizim düşmüş olduğumuz alçak ahlaksal düzeye düşmesi uygar oluşun bir işareti değildir. Tanrı homoseksüelliğe izin veren fazla hoşgörülü toplumları bırakır. Bu büyük bir düşüşün işaretidir. Bir ulus olarak düşüşteyiz. Günümüzde birilerinin çıkıp homoseksüellik aleyhine konuşması gerekiyor. Bunun bir günah olduğunu kabul etmeliyiz. Herhangi bir insanın işleyebileceği her günah kadar yoz, düşük ve alçaltıcı bir günahtır. İnsan bundan daha fazla alçalamaz. Bir insanın ahlaksal açıdan bu kadar alçak bir düzeye düşmesi Tanrı'nın ondan vazgeçmesidir. Toplumumuz bu yöne doğru ilerliyor. Asa sorunu ele aldı ve kendisinin iyi bir kral olduğu söylendi. Tanrı bu konudaki fikrini hiç değiştirmemiştir. Ve şimdi Baasha'yla savaşa geldik. 1. Krallar 15. bölüm 16. ayet Asa'yla İsrail kralı Baasha arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti diyor. Asa İsrail kralı Baasha'yla savaş yaptı. Aralarında sürekli bir iç savaş vardı. Bizlere Asa'nın başka şeylerde yaptığı söylenmiştir. Kuzeyde yükselmekte olan ve ağırlıklı olmaya başlayan bir krallığı yatıştırması gerekiyordu. Bu krallık Aram'dı. 1. Krallar 15. bölüm 18 ve 19. ayetlerde bunun üzerine Asa, Şam'da oturan Hezyon oğlu, Tavrimmon oğlu Aram kralı Ben-Hadad'a, Rabbin tapınağının ve sarayın hazinelerindeki bütün altın ve gümüşü görevlileri aracılığıyla şu haberle birlikte gönderdi. Babamla baban arasında olduğu gibi seninle benim aramızda da bir antlaşma olsun. Sana armağan olarak gönderdiğim bu altınlara, gümüşlere karşılık sen de İsrail kralı Baasha ile yaptığın antlaşmayı boz. Topraklarımdan askerlerini çeksin diyor. Asa Ben-Hadad'ı yumuşatmak için ona altın ve gümüşten armağanlar gönderdi. Asa onun kendi krallığını istila etmesini önlemek için onunla bir antlaşma yaptı. Bence bu yaptığı tek yanlış şeydi. 1. Krallar 15. bölüm 22. ayette Kral Asa istisnasız bütün Yahudalıları kapsayan bir çağrı yaptı. Baasha'nın Rama'nın yapımında kullandığı taşlarla keresteleri alıp götürdüler. Kral Asa bunlarla Benyamin bölgesindeki Geva ve Mispa kentlerini onardı diyor. Asa bütün bunları tabii ki korunmak amacıyla yapmıştı. Asa'nın yerine Yehoşafat kral olur. 1. Krallar 15. bölüm 23 ve 24. ayetlerde ise Asa'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları, bütün yaptıkları ve kurduğu kentler Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yaşlandığında ayaklarından hastalanan Asa ölüp atalarına kavuşunca atası Davut'un kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoşafat kral oldu diyor. Göreceğimiz gibi Yehoşafat da iyi bir kraldır. Nadav öldürülüyor ve yerine de Baasha geçiyor. Şimdi Yerovam'ın oğluna geri dönelim. 1. Krallar 15. bölüm 25 ve 26. ayetlerde Yahuda kralı Asa'nın krallığının 2. yılında Yerovam oğlu Nadav İsrail kralı oldu ve İsrail'de 2 yıl krallık yaptı. O da Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yolunu izledi ve babasının İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı diyor. Nadav, Yahuda kralı Asa'nın hükümranlığının 2. yılında hüküm sürmeye başlıyor. Nadav, İsrail üzerinde 2 yıl egemenlik yaptı. Kuzeydeki krallığa ard arda gelen bu krallar döneminde epey günah ve politik entrikalar bulaştığını ve bunların yaşandığını göreceğiz. 1. Krallar 15. bölüm 27. ayette ise Nadav ve İsrail ordusu Filistlilerin Gibbeton kentini kuşatırken İssakar oymağından Ahiye oğlu Baasha Nadav'a düzen kurup onu Gibbeton'da öldürttü der. Bir yerlerde bir zaman huzur olacağını düşünürdünüz ama işte olmuyor. Egemenliği boyunca Asa ile Baasha arasında savaş vardı. Sürekli bir iç savaş her iki krallığında enerjisini ve kaynaklarını tüketti. Ayrıca her iki krallığı da etraflarındaki güçlerin egemenliği altına soktu bu iç savaş. Güneyde Mısır ve kuzeyde Aram tarafından tekrar tekrar ve en sonunda Ansur tarafından istila edildiler. Bu insanların yaşam biçimlerini değiştirmeye hiç niyetleri yoktu. 1. Krallar 16. bölümde Baasha'nın ölümü ve Ela ile aynı zamanda Zimri'nin egemenliklerini görürüz. Baasha kuzeyde o zamana kadar başa geçen kralların hepsinden daha uzun bir süre egemenlik sürmüştür. Ama bizlere bu adamın kötülük yaptığından ötürü alçaltılacağı söylenmiştir. Rabbin bağışa aleyhine sözü Yehu aracılığıyla geldi. 1. Krallar 16. bölüm 3 ve 4. ayetlerde onun için Nevat oğlu Yarovam'a yaptığım gibi senin ve ailenin kökünü kurutacağım. Bağışa'nın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek diyor. Bu kralın hayatındaki acıklı bir dönemdi. Bağışa, Yarovam'ın evinin günahlarını paylaşmayı seçtiği için onların başına gelecek şiddetli cezayı da köpekler tarafından yenme noktasına kadar çekecektir. 1. Krallar 16. bölüm 6 ila 8. ayetler arasında Bağışa ölüp atalarına kavuşunca Tirsa'da gömüldü ve yerine oğlu Ela kral oldu. Bağışa'nın Rabbin gözünde yaptığı her kötülükten ötürü Rab Hanani oğlu peygamber Yehu aracılığıyla ona ve ailesine karşı yargısını bildirdi. Bağışa yaptığı kötülüklerle Rabbi öfkelendirmiş, Yarovam'ın ailesine benzemiş ve bu aileyi ortadan kaldırmıştı. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 26. yılında Başa oğlu Ela Tirsa'da İsrail kralı oldu ve 2 yıl krallık yaptı. Ela daha 2 yıl hüküm sürmemişti ki komutan Zimri ona karşı ihanet edip bir isyana önderlik etti. 1. Krallar 16. bölüm 9 ve 10. ayetlerde savaş arabalarının yarısına komuta eden Zimri adındaki bir görevlisi ona düzen kurdu. Ela o sırada Tirsa'da sarayının sorumlusu Arsa'nın evinde içip sarhoş olmuştu. Zimri içeri girip Ela'yı öldürdü ve onun yerine kral oldu. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 27. yılıydı diye yazıyor. Ela sarhoş olduğunda Zimri içeri giriyor ve onu öldürüyor. Öyle görünüyor ki kuzeydeki krallıktaki suikastçilerden ötürü kimse gerçekten güvenlikte değildi. Zimri Ela'yı öldürdükten sonra tahta geçti. Ancak Zimri de tahta uzun süre kalamadı. Sadece 7 gün hüküm sürebildi. 1. Krallar 16. bölüm 15. ayette Yahuda kralı Asa'nın krallığının 27. yılında Zimri Tirsa'da 7 gün krallık yaptı. İsrail ordusu Filistlilerin Gibbeton kenti yakınlarında ordugah kurmuştu diye yazıyor. Bir başka suikast ve başka bir isyan Zimri'den kurtulmalarına yardım etti. 1. Krallar 16. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Omri ve yanındaki bütün İsrailliler Gibbeton'dan çıkıp Tirsa'yı kuşattılar. Zimri kentin alındığını görünce sarayın kalesine girip sarayı ateşe verdi ve orada öldü. Bunlar krallık için karanlık günlerdi ve daha da karanlık günler gelmekteydi. Tivni ve Omri İsrail'de rakip krallar olurlar. Omri'nin kendisini kral yapma planları başarıya ulaştıktan sonra bir başka sorun daha ortaya çıktı. Omri'nin bir rakibi de kral olduğunu iddia etti. Bu adamın adı ise Tivni'ydi. 1. Krallar 16. bölüm 21 ve 22. ayetlerde İsrail halkı ikiye bölündü. Halkın yarısı Ginat'ın oğlu Tivni'yi kral yapmak isterken öbür yarısı Omri'yi destekliyordu. Sonunda Omri'yi destekleyenler Ginat oğlu Tivni'yi destekleyenlerden daha güçlü çıktı. Tivni öldü, Omri kral oldu diyor. Omri Tivni'yi öldürttü ve bundan sonra Omri hüküm sürdü. 12 yıl boyunca egemenliği devam etti. Kötü bir kraldı ve kötü işleriyle öbür kralları gölgede bıraktı. 1. Krallar 16. bölüm 25. ayette Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı diyor. Ve bundan sonra Ahav'ın tahta çıkışını ve İzebel'le evlenmesini görüyoruz. 1. Krallar 16. bölüm 28. ayette Omri ölüp atalarına kavuşunca Samiriye'de gömüldü ve yerine oğlu Ahav kral oldu der. Evet, Omri'nin yerine oğlu Ahav krallığa geçti. 1. Krallar 16. bölüm 30. ayette Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahav kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı diyor. Omri o zamana kadarki krallar arasındaki en kötüsüydü ama oğlu Ahav kötülükte onu da geçti. 1. Krallar 16. bölüm 31. ayette Nevat oğlu Yarovam'ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi bir de Sayda kralı Etbaal'ın kızı İzebel'le evlendi. Gidip Baal'a hizmet ederek ona taptı diyor. Ahav kötüydü ve bütün kötülüklerinde kendisine yardımcı olan bir karısı vardı. Kötülük konusunda gerçek bir yardımcıydı bu kadın. Ahav'ın düşünemediklerini İzebel düşünüyordu. Onun düşünemediği bir şey varsa bunu zaten kimse düşünemezdi. Çok kötü bir kadındı İzebel. Ahav'la İzebel'in bir araya gelmesi mümkün olan en kötü durumdu. Bay ve bayan Haman'ın kötü olduğundan emin olabilirsiniz. Herodes de Herodias da yeterince kötüydüler ve Ptolemy, Dinanusius da Kleopatra'nın kötü bir çift olduklarını biliyoruz. İspanya Kralı 1. Filip ve Kanlı Mary de birlikte epey kötülük yapmışlardı. Bunlar tarihin en kötü çiftlerinin dördüydüler. Özellikle kadının şeytansı planlarla yönetiminde olduğu başka birkaç çift daha vardır. Örneğin Katerina Demisi ve Fransa Kralı 2. Henry Lucres Borgia ki bir papanın kızıydı ve Alfonso Macbeth'i ve Lady Macbeth'i. Fransa Kralı 15. Louis ve Maria Antoinette. Sonunda günümüze gelirsek Julius ve Ethel Rosenburg. Bütün bunlar tarihin yapraklarında kötü olarak öne çıkan çiftlerdi ama hiçbiri Ahav'la İzebel'i geçemez. Onlar listenin başındaydılar. İzebel aynı zamanda Baal'ın bir kahini olan ve kardeşini öldüren bir kralın kızıydı. İzebel isminin evlenmemiş ya da başkalarıyla birlikte aynı yerde yaşamayan anlamına geliyor olması da ilginçtir. Bir başka deyişle Ahav'la İzebel'in evliliği bir aşk evliliği değildi. Gerçek bir evlilikten uzaktı ve yalnızca düğünle bir araya gelmişlerdi. Belli ki bu ikisi hiçbir zaman bir aşk ilişkisinde bir araya gelmemişlerdi. İzebel kuvvetli, entelektüel bir güce sahip ve kötülüğe karşı büyük bir tutkusu olan erkeksi bir kadındı. Kuvvetli bir iradesi vardı ve yönetici bir kişiliğe sahipti. Hiçbir ahlak duygusu da aynı zamanda yoktu. Duygusuzlukta katılaşmıştı, vicdansızdı ve tarihteki en kötü insanlardan birisiydi. Onu geçebilecek pek fazla kimse olmamıştı. Vahiy kitabında Rabbimiz Tiyatira kilisesine bir mesaj vermiştir. Vahiy 2. bölüm 20. ayette ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor, diyor. İzebel yöneten, zorlayıcı, tahakkümcü bir kadındı. Mesih bu mesajı Tiyatira'ya vermişti çünkü içinde yaşadıkları dönem sevgiden uzak bir dönemdi. Bu dönem İzebel'in bir resmini oluşturmaktadır. Ahav'la İzebel nasıl evlenmişlerdi? Bence bunun yanıtı oldukça kolaydır. Yıllarca gençlerin konferanslarına katıldım. Orada çürük bir elma olan bir erkekle çürük bir yumurta olan bir kız olduğunda tuhaf bir nedenden ötürü çürük elma ile çürük yumurtanın bir araya gelip çıkmaya başlamaları ilginçti. Her zaman böyle olmuştu ve Ahav'la İzebel için de durum böyleydi. Bu sırada o günlerin ne kadar kötü ve kritik olduğunu gösteren başka bir şey daha oluyor. 1. Krallar 16. bölüm 32 ile 34. ayetler arasında Baal için Samiriye'de yaptırdığı tapınağın içine bir sunak kurdu. Ayrıca bir aşera putu yaptırdı. Ahav, İsrail'in tanrısı Rabbi kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirdi. Ahav'ın krallığı döneminde Beytelli Hiel Eriha kentini yeniden inşa etti. Rabbin Nun oğlu Yeşu aracılığıyla söylediği söz uyarınca Hiel ilk oğlu Aviram'ı kaybetme pahasına kentin temelini attı. En küçük oğlu Segu'yu kaybetme pahasına da kentin kapılarını taktı diye yazıyor. Eriha'nın yıkılışı sırasında Yeşu 6. bölüm 26. ayette şunları söylemişti. Bundan sonra Yeşu şöyle ant içti. Bu kenti Eriha'yı yeniden kurmaya kalkışan Rabbin lanetine uğrasın. Buna kalkışan kişi büyük oğlunu kaybetme pahasına temel atacak, en küçük oğlunu kaybetme pahasına da kentin kapılarını yerine takacak. Kent Ahav'la İzebel'in zamanına dek yeniden yapılmamıştı. Ve Yeşu tarafından bu kenti yeniden inşa edecek kişi yani Hiel için bir lanet vardı.